Ayrım 3.
Bunlar düzgülü okullarda özel ders araçlarıyla donatılmış ve iyi aydınlatılmış özel sınıflar olarak kurulmaktadır. Bu özel araçların en önemlileri şunlardır. Elverişli aydınlatma, büyük puntoyla mat kağıtlar üzerine basılmış ders kitapları, yumuşak kurşun kalem, mat sarı yazı kağıdı, mat yeşil yazı tahtası, özel daktilo, ayrıntısız ve kalın çizgilerden oluşan özel haritalardır. Bu öğrenciler matematik, coğrafya, resim ve el işleri gibi konuları özel sınıflarında ve özel öğretmenlerin yönetimi altında görmektedir. Tarih, dil bilgisi gibi konular içinse öğretimi düzgülü sınıflarda izlemektedirler. Öteki eğitim çalışmalarına da okul öğrencileriyle birlikte katılmaktadırlar. Ayrıca bu sınıflarda özürleri dikkate alınarak yapabilecekleri en elverişli işler konusunda da gerekli meslek rehberliği de yapılmaktadır. Bugün yalnız Birleşik Amerika'da 4829 kadar öğrenciyi kapsayan 350 kadar göz koruma sınıfı bulunmaktadır. Bu sayılar oldukça eski yayınlardan elde edilmiş olduğundan gerek bu durumdaki öğrencilerin ve gerekse onlara öz sınıfların sayısı bugün hayli artmıştır. Yukarıda dokunulan birinci görüşün etkisiyle de az görenlerden birçoğu da kör okullarına bağlı olan göz koruma sınıflarında yetiştirilmektedir. Bu özel eğitim hizmeti de iki biçimde bütün Batı memleketlerine yayılmış bulunmaktadır. Körler için okul öncesi. Görme gücü gibi önemli bir duyuyu kaybeden çocukların nesnel çevreleriyle ancak arta kalan duyularının sınırı içinde bir ilişkisi kalmaktadır. Bu yüzden küçük yaşlarda gözün sağladığı uyaranlar yoluyla çevresini izlemek ve incelemek olanakları epeyce kısıtlanmaktadır. Bu nedenle görmeyen çocuk yeteneği eşit de olsa benzeri gören çocuktan yaşantıların sağladığı gelişme yeterliği açısından geri kalmaktadır. Ayrıca bu durumdaki çocukların yakınları çeşitli korku ve duygular yüzünden aşırı derecede koruma yolunu seçerek yaşantı ve gelişmelerini daha da kısıtlamaktadır. Böylece olan okul yaşında ilkokula giren kör çocuklar her açıdan çeşitli gelişme yetersizlikleri göstermektedir. Uzun denemelerden sonra okul öncesi eğitiminin önemi ve gereği anlaşılarak ilk kez Boston Perkins Körler Enstitüsü'nde kurulmuştur. Bu tedbir hızla başka okullar ve memleketlere de yayılmıştır. Körlere öz anaokullarının programları şu esaslara dayanmaktadır. A. Süre olarak genellikle 2 yıl öngörülmektedir. B. Kör çocuklarda kendi başlarına hareket yeterliği geliştirmek için gerekli öğretim yapılmaktadır. C. Sağlam kalan duyuların geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Ç. Temel alışkanlıkların, temizlik, düzen, abdest kontrolü vesaire kurulması sağlanmaktadır. D. Yakın çevrelerindeki her tür canlı ve cansız varlıklarla ilgili yaşantıları zenginleştirilmektedir. F. Kör çocuğu toplumlaştırmak için gerekli toplumsal yaşantı ve becerilerin sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu tedbir öncelikle kör çocuklarına karşı çoğunlukla gelişimi engelleyen duygusal durum ve tutumlar benimseyen ailelerin bu türden olumsuz etkilerini önlemeye de yaramaktadır. Gene bu kurumlar yoluyla ana babaların çocuklarıyla olan ilişkileri daha olumlu ve yararlı yönlere de çevrilebilmektedir. Körler için özel sınıflar. 20. yüzyıl başlarında yatılı okullara karşı bir tutum gelişmiştir. Bazıları yatılı okulların kör çocuğu aile ve öteki olan toplumsal ilişkilerinden kopardığını ve okul bittikten sonra normal topluma uyum sağlamakta zorluk çektiklerini ileri sürmüşlerdir. Bundan başka yatılı körler okullarının daha çok geleneklere bağlı kalarak genel eğitim alanındaki gelişmeleri izlemediğine de dokunulmaktadır. Ayrıca kör çocukların ana babaları çoğu zaman onların varlığı karşısında suçluluk ve günah işlemiş duygusuna kapılmaktadır. Bu yüzden de bilinçli ya da bilinçsiz düzeyde onlardan kurtulmanın özlemini çekmektedir. Yatılı okul bu duyguda olan ana babalar için çocuklarını verip onlarla ilişkilerini kesmeyi kalktıkları bir yer durumuna düşmektedir. Böylece kör öğrencilerden bir kısmı buralarda kendilerini yuvalarından atılmış hissedebilmektedirler. Bununla beraber evlerinde aşırı bir korunmaya konu olarak gelişmeleri engellenen çocuklar yatılı okul ortamında daha elverişli gelişme olanakları bulabilir. Bu görüşleri benimseyenler 1900 yılında Chicago'da düzgülü okullara bağlı ilk özel kör sınıfını kurmuştur. Bu sınıflarda örgütleri yönünden göz koruma sınıflarına benzemektedir. Okulda kör öğrencilere öz araç ve gereçlerin bulunduğu özel bir derslik vardır. Uzman bir öğretmenin bakımı altında çeşitli sınıf seviyelerindeki kör öğrencilerin kendilerine ayrılan zamanlar içinde okuma yazma, coğrafya, aritmetik gibi konuları ve öğrenimde kullanılan araçları öğrenmektedir. Dil bilgisi, tarih gibi konularla sınıf dışı çalışmalar için gören sınıf arkadaşları arasına katılmaktadır. Düzgülü sınıflarda öğretim bittikten sonra ve cumartesi öğleden sonraları müzik ve el becerileri ve sanat öğretimine vakit verilmektedir. Bu yoldan sağlanan eğitim bir yandan kör öğrencinin aile çevresiyle olağan bağ ve ilişkilerini sürdürmesini sağlamaktadır. Öte yandan genel eğitimin yenilik ve gelişmelerinden yararlanma olanağını elde etmektedir. Ayrıca görenler toplumuna uymanın yol ve gereklerini, kendini onlara kabul ettirme becerilerini de geliştirebilmektedir. Bununla beraber yatılı okulları savunanların da dikkate alınması gereken bazı görüşleri var. Onlara göre gelenekçi olmayan, uyanık, yatılı bir okulun eğitim öğretim ölçülerinin düşük ve gelenekçi olması gerekmez. Bu gibi durumlarda gerçek neden okulun yatılı oluşu değil, okulu yönetenlerin tutucu görüş ve davranışlarıdır. Bundan başka özel sınıflardaki öğretim yöntemlerinden kör çocukların tümü gereği gibi yararlanmayabilir. Gören öğrencilerle kaynaşabilmek ve birlikte çalışmak yalnız yetenek açısından değil, öteki kişilik özellikleri açısından da bazı üstünlüklerin bulunmasını zorunlu kılabilir. Bu yüzden durumu böyle olmayan, yukarıda da işaret edildiği gibi, aile ilişkileri olumlu olmayanların yatılı okullardan daha iyi yararlanması söz konusu olabilir. Öte yandan, görenler için düzenlenmiş bir okul programı içinde görmeyenlerin birçok olanak ve etkinliklerden yararlanabilmesi de söz konusu olamamaktadır. Başka bir hususta, gören öğretmen ve öğrenci toplumunun kör öğrencilere karşı anlayış göstermekten çok, duygusal tepkiler yapmaları ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır. Dikkat edilmeyecek olursa, bu sınıflardaki öğrencilere gereğinden fazla yardım yapılması, ayrıca akademik başarı konusunda yersiz ve gereksiz kolaylıklar gösterilmeye kalkılması ihtimalleri de vardır. Okul çevresindeki oyun ve spor etkinliklerinden birçoğunun da bu öğrencilere kapalı tutulması ihtimali unutulmamalıdır. Bu gibi sınıflarda eğitim maliyetinin düşük oluşunun bir nedeninin de gerekli araç ve gereçlerle yeteri kadar donatılmamış olmalarından ileri geldiğini işaret edilmektedir. Öte yandan, gündüzlü okullarda günlük öğretim çalışmalarının kısa oluşu, körler için önemli olan bazı bilgi ve becerilerin kazandırılmasından vazgeçilmesini gerektirmektedir. Örneğin, müzik, iş ve benzeri öğretim bir dereceye kadar aksamaktadır. Bu iki tür eğitim kurumunu nesnel biçimde değerlendirdiğimiz zaman, her ikisinin de varlığını zorunlu ve faydalı kılan koşulların varlığı sonucuna varılabilir. Özellikle büyük kentlerde gerekli bütün tedbirler alınarak kurulacak özel sınıfların çok daha yararlı olabileceği bir kör öğrenci grubu vardır. Ayrıca bu yoldan eğitim hem daha ucuz hem de çocuğun normal toplumsal gerekleri öğrenmesi açısından daha elverişlidir. Özellikle kör çocuğun ailesi ve yakınlarıyla günlük ilişkilerin sürdürmesini kolaylaştırır. Böylece hem ana baba çocuklar için gerekli sorumluluk duygusunu yitirmez hem de çocuk daha sağlıklı duygusal ilişkiler geliştirmek olanağını elde eder. Kör sınıflarındaki günlük öğretim süresi biraz uzatılmak suretiyle öğretimin eksik kalan yanları tamamlanabilir. Öte yandan da yatılı okullar kör öğrencileri toplum ilişkilerinden koparmamak ve okulun dış dünya ile ilişkilerini genişletip zenginleştirerek yararlı bir duruma getirebilir. Bundan başka görevi için gereği gibi yetiştirilmiş yönetici ve öğretmen kadrosunun elinde bu okullarda da eğitim ve öğretimin her türlü yenilik ve gelişmelerine yer verilebilir. Özellikle koşulları yurdumuza benzeyen dağınık tarım toplumları için bu gibi merkezi kurumlardan yararlanmak bir çeşit zorunluluk da sayılabilir. Öte yandan yatılı okullar öğrenci sayısı araç gereç bolluğu yüzünden daha yararlı ve elverişli araştırma merkezleri olarak da kullanılabilir. Sonuç olarak şu söylenebilir. Bu iki yetiştirme yolunun genel olarak birini ötekine tercih sorumluluğu olduğu kanısına kapılmamalıdır. Her ikisinin de kendine öz yeri ve fonksiyonları var. Önemli olan hangi öğrencinin bu yollardan hangisinden daha iyi yararlanabileceğinin kestirilip oraya yerleştirilmesidir. Bu durumda çeşitli tedbirler önerilebilir. Bunlardan birisi zorunlu öğrenimi düzgülü okullarda izleyip meslek öğretimi için kör okullarına gitmektir. Öteki tutum, ilk ve ortayı körler okullarında izleyip lise ve meslek öğretimini dışarıda yapmaktır. Bundan başka tedbirler de önerilebilir. Önemli olan, bireysel farkları göz önünde tutarak öğrenciye en uygun düşen kurumu seçebilmektir. Başka bir hususta, öğrencinin durumu zorunlu kılmıyorsa, ortaokuldan sonraki öğrenimini genel eğitim kurumlarında izleyebilmesinin tedbirlerini almaktır. Gezici öğretmenlik. Geçen 20 yıl içinde gelişen ve birçok eğitimcilerin desteklediği tedbirlerden birisi de gezici öğretmenliktir. Bu durumda kör öğrenci öğreniminin başından itibaren evine en yakın olan düzgül okula yerleştirilmektedir. Bunlardan yaklaşık olarak 10 kadarına gezici ve uzman bir kör öğretmeni atanmaktadır. Bu öğretmen her öğrenciyi haftada birkaç kez muntazam aralıklarla ziyaret etmektedir. Bu sırada bireyin ve benzeri özel becerileri öğretmektedir. Ayrıca zorluk çektiği konularda yardım etmekte sınıf veya ders öğretmenlerine de ihtiyaç duydukları yardımları yapmaktadır. Bu gibi öğrencilerin özel ders araçları devlet tarafından eğitim idareleri yoluyla sağlanmaktadır. Böyle bir olanaktan uyumlu ve öğrenme güçleri ortanın üstünde olan öğrenciler daha iyi yararlanabilmektedir. Bölüm 3. Yurdumuzda özel eğitimin gelişimi. Yurdumuzda özel eğitim ve körlerin eğitimiyle ilgili ilk teşebbüs ilk kez İstanbul'da Grati Efendi'nin öncülüğü ile 1889'da ele alınmıştır. Zamanın sultanının özel bir fermanıyla Sultan Ahmet'le Ticaret Mektebi Ali'sinin bir kanadında zamanın ileri gelenlerinin sağır çocukları için bir okul kurulmuştur. Daha sonra bu okula bir de körler bölümü eklenmiştir. 30 yıl süren bir çalışmadan sonra 1919 yılında bilinmeyen nedenler yüzünden başka bir fermanı Hümayun ile kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu okulu bitiren kişilerden bazıları Selanik, Kıbrıs ve daha sonra da İzmir'de benzeri kurumları canlandırmaya girişmişlerdir. Bu arada Fuat Bey'in İzmir'de kurduğu Sağır ve Körler Okulu 1923'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca devralınmıştır. Öte yandan 1940'larda Süleyman Gök'ün de İstanbul'da özel bir dernek yoluyla sağır ve körlere öz bir okul açtığını görüyoruz. Birkaç yıl sonra devlet kendisine Mevlana Kapı'daki tekkeyi tahsis etmiş ve okul bir süre sınırlı bir kadroyla burada çalışmalarını sürdürmüştür. 19. yüzyıl içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük önemli kentlerinde kurulan yabancı okullarından bazılarında da Hristiyan azınlıkların çocuklar için özel eğitim hizmetleri geliştirilmiş olduğunu gösteren belirtiler var. Mardin, Merzifon ve Güneydoğu'daki öteki misyoner okullarında kör çocuklar için özel öğretim yapıldığı ileri sürülmektedir. Özel eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ilgisini saltanat döneminde yürürlüğe giren 1907 tarihli Tedrisat İptidaiye Kanunu'nun muvakkatine kadar götürmek yanlış olmaz. Yalnız Maarif Nezareti bu yasa ile özel eğitim konusunda bazı yükümlülükler altına sokulmakla beraber bu yönde herhangi bir teşebbüs yapmamıştır. Bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı ancak 1950 yılında teşebbüse geçmiştir. O tarihte İzmir'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağırlar Okulu özel bir yasayla Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu yasa kurumu tüm kadro, bina, personel ve öteki olanaklarıyla Eğitim Bakanlığı'na devretmiştir. Bunun arkasından 6.972 sayılı yasanın olanaklarından da yararlanılarak özel bir bakanlık mucibiyle Etimeskut Yatılı Bölge Okulu'nun bir kanadında Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu kurulmuştur. İzmir Okulu'nun körler bölümündeki 23 kadar öğrenci ve öğretim personeli de yeni okula aktarılmıştır. Bunun peşinden 1952'de İstanbul'da özel bir dernekçe Mevlana Kapı Tekkesi'nde elverişsiz koşullar altında yürütülen Sağırlar Okulu da bakanlıkça devralındı. Kısa bir süre sonra ise okul Yıldız'daki daha elverişli durumda olan Müzikay Hümayun Okulu'na yerleşti. Bu sıralarda özel eğitim konusunda gerçekleşen en önemli adımsa Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde açılan özel eğitim bölümüdür. Bu bölüm 1953-54 ders yılı başında özel eğitim kurumlarını öğretim ve yönetim görevlisi yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölüm 1. yılında müracaat eden 800 aşkın aday arasından 60'ını Milli Eğitim tarihimiz ilk kez objektif bilgi, yetenek testleriyle ön seçimlerini yapmış, ikinci aşamada ise sözlü sınav yerine düzenli ve oldukça objektifleştirilmiş mülakat formlarıyla kesin seçimlerini yapmıştır. Bu tutum ertesi yıl Gazi Eğitim'in bütün bölümlerine öğrenci seçiminde, daha sonra da tüm eğitim enstitüleri, öğretmen okulları gibi kurumlara öğrenci seçiminde uygulanmıştır. Nihayet 1960'dan sonra üniversitelerimiz ve öteki yüksek öğretim kurumlarından bazıları da bu yöntemi benimsemiştir. Bu münasebetle önemli bir noktaya dikkati çekmek uygun olur. Özel eğitimin genel eğitime böylece yenilikler konusunda öncülük etmesi bize öz ve yeni bir durum değildir. Bütün dünyada çoğu zaman özel eğitim, felsefe, amaçlar, araç gereç ve yöntemler konusunda genel eğitime yol göstermiştir. Bunlara birkaç örnek vermekle yetinebiliriz. Yetenek ölçekleri Binet tarafından ilk kez Paris okullarında öğretimi izlemeyecek kadar yetenekçe geri olan çocukları ayırmak için geliştirilmiştir. Bugün anaokullarında büyük ölçüde kullanılan araç ve yöntemler Sögon ve Mü. Montessori tarafından geri zekalıların eğitim için geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Dersliklerde mat renkli yazı tahtası ve defterler kullanılması, yeterli aydınlatma az görenlerin eğitiminin genel eğitime katkısıdır. Eğitim ve öğretimde bireysel farklılıklara bilinçli duruma gelinmesi ve programların bu farklılıkları karşılayabilmesi için esnekleştirilmesi de öncelikle özel eğitime bağlı olarak gelişen bir eğitim ilkesidir. Buna yaparak öğrenme, yakın çevre ilkelerini de eklemek gerekir. Özel eğitim bölümüne seçilen adayların görme, işitme zorluğu olanlar, duygusal uyumsuzlukları bulunanlar, üstün ve geri zekalılar gibi alanlardan birinde esas ikincisinde yardımcı dal olarak yetiştirilmeleri öngörülmüştü. Ayrıca bölüm öğretim üyeleri danışma kaynağı olarak yeni bir takım özel eğitim kurum hizmetlerinin kurulup geliştirilmesinde bakanlığa yardımcı olmuştur. Bunlar arasından en önemli gördüğümüz bazılarına kısaca değinmek uygun olur. Dipnot 1950-55 arasında özel eğitimin gösterdiği bu hızlı gelişmeyi büyük ölçüde zamanın bakanlık müsteşarı Sayın Reşat Tardu'ya borçlu olduğumuzu belirtmek yerinde olur. Ayrıca bu süre içinde bölümde öğretmenlik ve bakanlığa danışmanlık yapmak için davet edilen yabancı uzmanların katkılarına da işaret etmek zorundayız. Bu arada o zamanlar Boston Üniversitesi'nden davet edilen Wave Races, New York Sağırlar Okulu Müdürü H. Mays Laughlin, Rochester Üniversitesi'nden C.P. Ingram, Indiana Üniversitesi'nden de Bayer ile Viyana Sağırlar Okulu'ndan Freintaler adlarına değinmek bir borçtur. 1953 yılında Ankara Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu kurulmuştur. Körler Okulu Etimeskut Bölge Okulu'ndan boş duran Gazi Eğitim'e bağlı beden eğitimi binasına nakledilmiş, her iki okul uygulama okulu olarak enstitü müdürlüğüne bağlanmıştır. Aynı yıl içinde korunmaya muhtaç çocuklar için Mevlana Kapı'da bir gözlem ve ayırma istasyonu kurulmuştur. Bunun yanı sıra gene aynı ilde ağaçlı mevkiinde uyumsuz ve suça yönelmiş başıboş çocuk ve gençler için modern ve özel bir yetiştirme yurdu açılmıştır. Özel eğitim bölümünün öncülük ettiği ve bütün eğitim örgütümüzü etkileyen test ve araştırma bürosudur. Okulların seçim ve değerlendirme hizmetlerinde kullanılacak objektif ölçekleri geliştirmek ve eğitim sorunları üzerinde sürekli ve sistemli araştırmaları yapmak amacıyla kurulan bu kurum, özel eğitim bölümünce hazırlanıp bakanlığa sunulan bir teklif raporu sonucu olarak gerçekleşmiştir. 1954-55 yılı ise öteki özel eğitim hizmetleri açısından verimli olmuştur. Özel eğitim bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin işbirliğiyle Ankara ilkokulları taranmış ve buralarda bulunan geri zekalı çocuklar için 1955 yılında Ankara Kazıkçı Bostanları İlkokulu'nda geri zekalılar için ilk özel sınıf açılmıştır. Yine aynı yıl içinde Zincirlikuyu İlkokulu'nda yurdumuzun ilk rehberlik ve araştırma merkezi hizmete girmiştir. Bu sıralarda çalışmaya başlayan Gaziantep Körler Okulu ile Adana Sağlar Okulu'na da değinmek yararlı olur. Unutulmaması gereken başka ve önemli bir husus da Bakanlık İlköğretim Genel Müdürlüğü çerçevesinde yeni bir şube müdürlüğünün özel eğitim işleriyle görevlendirilmiş olmasıdır. 1956 yılı özel eğitimin gelişimi konusunda bazı açılardan talihsiz ve verimsiz bir dönemin başlangıcı olmuştur. Giderilmesi kolay olan bazı önemsiz ve duygusal nedenler yüzünden özel eğitim bölümü 3 yıllık çalışmasının sonunda kapatılmıştır. Bu yüzden de alana gerekli personeli yetiştirecek tek sürekli kaynak kurutulmuştur. Her ne kadar bölümün derslerinden bir kısmı eğitim bölümünün dersleri arasında zorunlu veya seçmeli dersler olarak eklenmişse de bu tedbir gerekli personeli yetiştirme yeterliğinden çok uzak kalmıştır. Öte yandan özel eğitim kurumlarının sayılarını ve çeşitlerini artırmak için gösterilen uğraşta da bir gevşeme baş göstermiştir. Bununla beraber 1956-60 arasındaki dönemde rehberlik merkezlerinin sayısı büyük kentlerimizde 7'ye yükselmiştir. Bunların öncülüğü ile Ankara, İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde geri zekalılar ve dar bir sınır içinde üstün yetenekli çocuklar için özel sınıfların açılması bir ilerleme göstermiştir. 1960'tan sonraki birkaç yıl özel eğitimde planlama, mevzuat ve personel yetiştirme alanlarında önemli gelişmelere tanık olmuştur. Milli eğitimin bütün aşama ve yönlerinde ihtiyaç duyulan geliştirme ve planlamayı gerçekleştirip 7. Milli Eğitim Şurası'na sunmak için çeşitli hazırlık komiteleri kurulmuştu. Bunlardan ilköğretimle ilgili olanı özel eğitim planlaması için de küçük bir alt komite görevlendirmişti. Bu münasebetle şu hususa da kısaca değinmek yararlı olur. İlk kez 1954 yılında toplanan 5. Milli Eğitim Şurası, özellikle ilköğretimin geliştirilmesi sorunu üzerinde durmuştur. İlk kez bunun ilişkili olarak şurada özel eğitim konusunda eğilecek özel bir komisyon kurulmuş ve sunulan öneriler şuraca benimsenmişti. Alt komitenin hazırladığı 10 yıllık özel eğitimi geliştirme planında 5. Şura önerilerinden de yararlanılmıştır. Bu teklif ana komisyonca benimsenerek ana raporun bir bölümü haline getirilmişti. Şura'ya sunulacak bütün komisyon raporlarını inceleyip kaynaştıran koordinasyon komitesince Şura'ya sevk edilmeden uygulanmaya konmak üzere ilgili icra dairesine havale edilmesine karar verilmişti. Çünkü ilköğretim planlaması bu çalışmalardan az önce Milli Birlik Hükümeti'nin son günlerinde yasalaşan ve Tedrisat İptidaiye Kanunu Muvakkati'nin yerini alan 222 sayılı ilköğretim yasasının hükümlerine ve bütçe olanaklarına dayanıyordu. Bu yüzden Şura'ya sevkine ihtiyaç görülmemişti. Bu münasebetle 222 sayılı yasaya da değinmek zorundayız. Bu yasa yürürlüğe girinceye kadar kurulup geliştirilen özel eğitim kurum ve hizmetleri, öncelikle 6972 sayılı yasa ile geliştirilen 5457 sayılı korunmaya muhtaç çocuklar yasasına dayanıyordu. 6972 sayılı yasa özel eğitim açısından sınırlayıcıydı. Özel eğitime muhtaç olan çocukların tümünü değil, ancak korunmaya muhtaç olup da özel eğitime ihtiyaç gösteren vakaları kapsaması öngörülmüştü. 222 sayılı yasa ise bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumluluklarına açıklık getirmiştir. Hiç değilse zorunlu öğrenim aşamasında özel eğitime muhtaç olanlara da düzgülü çocuklar için sağlanacak hizmetlere paralel eğitim olanakları sağlama yükümlülüğünü getirmiştir. Buna ek olarak 222 sayılı yasa bütçeden zorunlu öğrenim için ayrılması gereken ödenek durumunu da hükme bağlayıp uygulamanın ihtiyaç göstereceği mali kaynakları sağlama bağlamıştı. Böylece uygulamanın kaynak yetersizliğinden aksamaması gerekirdi. Birkaç yıl sonra hazırlanıp yürürlüğe giren bu yasaya bağlı özel eğitim yönetmeliği de bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceği konusundaki ayrıntı ve teknikleri hükümlere bağlamıştır. Özel eğitimle ilgili mevzuat konusunda 1961 Anayasası üzerinde de biraz durmak zorundayız. Dünya ulusları anayasaları içinde özel eğitim hizmetine açıkça değinen pek az anayasa var. 1961 Anayasamız özel eğitim hizmetlerinin devletçe gereği gibi yerine getirilmesi zorunlu olan bir kamu hizmeti olarak benimsemektedir. Bunun önemi şu noktada toplanır. Özel eğitim hizmetleri başından beri çoğu batı memleketlerinde de özel gönüllü kuruluşların ilgileneceği bir hayır ve sosyal yardım hizmeti olarak kurulup gelişmiştir. Bazı memleketlerde bu tutumda önemli bir gelişme ve değişme de olmamıştır. Buna karşılık yurdumuzda özel eğitim hizmetlerinin devletin yüklenmesi gereken bir kamu hizmeti olduğunun benimsenmesi ileri bir görüş ve sorumluluk duygusunu yansıtmaktadır. Kısacası yurdumuzda özel eğitim hizmetlerinin sistemli ve sürekli olarak genel eğitim hizmetlerine paralel biçimde gelişebilmesi için gerekli olan bütün hukuki dayanaklar gerçekleşmiştir. Bununla beraber 1960'tan bu yana uygulamalarda sağlanabilen gelişme pek ümit ve cesaret verici bir nitelik taşımamaktadır. Yapı, kurum, personelle ilgili olan bütün ayrıntıları önermiş olan 10 yıllık gelişme planı çoğu yönüyle kağıt üzerinde kalmıştır. Bunun sonucu olarak gelişebilen özel eğitim olanakları, buna ihtiyacı olan çocuklarımızın ancak pek küçük bir yüzdesini için alabilecek durumda kalmıştır. 1960'dan beri özel eğitimin çeşitli dallarında ihtisas yapmak için dış memleketlere gidip dönen burslu öğrenciler, çeşitli nedenlerle bu hizmet dalında tutulamamış ve ihtisasları dışındaki işlerde çalışmak durumunda kalmışlardır. Yurt içinde kurulması öngörülen sürekli personel yetiştirme kaynakları ile ilgili pek az iş başarılmıştır. Bu arada süresi son yıllarda 4 yıla çıkarılan ilk öğretmen okullarının son sınıfında, özel eğitim okul ve sınıflarında çalışmak isteyenleri bu göreve hazırlamak üzere program açısından bir hazırlık yapılmıştır. Yalnız bu tedbirin gerek teorik gerekse uygulamalı beceriler açısından farklı özellikleri olan çeşitli özel eğitim kurumlarını öğretmen yetiştirmekte ne kadar yeterli olabileceğini zaman gösterecektir. Ayrıca bu tedbir sadece ilköğretim aşamasındaki ihtiyacı karşılar. Onun üstündeki sınıflar ve öteki ihtisas personeli ihtiyacını karşılayamayacaktır. Bu son ihtiyacı karşılamak düşüncesiyle 1965 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan eğitim fakültesinde lisans sonrası öğretimi de yapmaya başlayan bir özel eğitim bölümü kurulmuştur. Yurdumuzun özel eğitim hizmetlerini geliştirecek uzman personelin bu kaynaktan zamanla yeterli olarak yetişeceği ve ihtiyacı karşılayacağı umulur. Bu 10 yıllık planda da öngörülmeyen olumlu bir gelişmedir. 1971 yılı başlarında ele alınan çeşitli reform çabaları arasında milli eğitimi de çeşitli yön ve aşamaları ele alınmıştır. Bu arada kurulan çeşitli reform komiteleri arasında bir de özel eğitimle ilgili olanı vardır. Komite, yurdumuzda özel eğitimin geliştirilmesi konusunda gerekli olan önerileri hazırlamaktadır. Tabii bu çalışmaların uygulama ve başarı şansları hakkında bir şey söyleyebilmek için erkendir. Bununla beraber bu çalışmalar hiç değilse fikir ve düşünce aşamasında özel eğitimle ilgili uğraşılara aralık verilmediğini gösteren ümit verici bir belirtidir. Özel eğitim hizmetlerinin gelişimini bilinçli ve bilinçsiz aşamada engelleyen en önemli etmenlerden birisi öncelikle duygusaldır. Bir kısım meslek adamları, kaynakları dar ve sınırlı olan toplumların eğitim alanının bir çeşit lüksü saydıkları pahalı özel eğitim hizmetlerinin ikinci ve hatta üçüncü planda beklemesi gerektiği kanısındadır. Halbuki önce her toplumun uygarlık seviyesi, durumu ne olursa olsun insanına verdiği değer ve önemle ölçülür. Bir çocuğun sakat doğması ya da gelişimi sırasında herhangi bir nedenle sakatlanması onun anayasal haklarını kısıtlamayacağı gibi ikinci sınıf bir yurttaş durumuna da sokmaz. Ayrıca özel eğitim hizmetleri düzgülü eğitim hizmetlerine göre daha pahalı ve masraflı olmakla beraber bunların geliştirilmemesi topluma çok daha pahalıya mal olacaktır. Eğitilip üretici durumuna getirilmeyen bir sakat ömür boyu toplumca bakılıp beslenecek bağımlı bir kişi durumunda kalır. Böylece topluma bir katkıda bulunmadıktan başka üretici yakınlarının kazançlarını paylaşmak zorunda kalır. Bu ise insan olarak hem onun için kırıcı bir durumdur hem de herkesin yaşama seviyesini düşürür.